Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 48 ayrımdan oluşmaktadır. Ayrım 1.
Ana, Maxim Gorki, Hiv Yayınları, 1. basım, Haziran 2000, okuyan Şule Avuç. Fabrikanın keskin bir çığlık gibi titreşen düdüğü her sabah işçi mahallesinin ağır dumanlı havasını parçaladığında asık suratlı, kasları daha dinlenmemiş insanlar ufacık kara evlerden çıkarak ürkütülmüş hamam böcekleri gibi hızlı adımlarla koşuşmaya başlar. Alacakaranlığın soğuğunda kaldırımsız sokaklardan pencerelerindeki sarı ışıkla çamurlu şoseyi aydınlatan fabrikanın sakin ve kayıtsız bekleyen yüksek taş duvarlarına doğru giderlerdi. Yürüdükçe ayaklarının altında çamurlar şakırdar, uykulu boğuk haykırışlar ve kötü küfürler havayı yırtardı. Ta ötede makinelerin boğuk gürültüsü, istinin yumurtusu duyulurdu. Asık suratlı kara bacalar, mahallenin üstüne kaldırılmış kalın sopalar gibi gökyüzüne yükselip bütün mahalleye egemen olurdu. Akşam olup da batan güneşin kızıl ışınları pencere camlarına tutuşturunca taş karınlı fabrika öğüttüğü insanları bir kusmuk gibi dışarı atar ve yüzleri isteyen kararmış işçiler aç insanlar gibi parlak dişleriyle yürüden sokaklara dolar ve ortalığa ekşi makine yağı kokuları yayarlardı. Ama sesler artık daha canlı, hatta neşeli çıkardı. Çünkü kölelik o gün için son bulmuştu. Evde akşam yemeği yiyip dinleneceklerdi. Fabrika onların bütün günlerini öldürüyor, makineler vücutlarına gerekli bütün kas gücünü dilim suyuna emiyor bitiriyordu. Günler arkada hiçbir iz bırakmadan yaşayışlarından siliniyordu. Her gün geçtikçe farkına varmadan mezara bir adım daha yaklaşıyorlardı. Bununla beraber onlar yine sevinçliydiler. Çünkü hiç olmazsa akşamları huzur ve rahatın tatlı kucağına, hiç olmazsa bir meyhanenin aşağılık tahtalarına kendilerini bırakabiliyorlardı. Dinlenmek güzel bir şeydi ve insan bir iş gününün daha son bulmasına seviniyordu. Bayram günleri sabahın önüne dek uyurlardı. Uyanınca ölü ve ciddi adamlar en iyi giysilerini giyerek kilisedeki törene giderler, gençlerin din konusundaki duyarsızlığını çekiştirirlerdi. Kilise dönüşünde yemek yenir, sonra akşama kadar yatarlardı. Yıllardır büyüken yorgunluk iştah bırakmazdı. Yemek yiyebilmek için çoğu içki içer ve gevşeyen midelerini alkolün yakıcı etkisiyle canlandırırlardı. Akşam olunca sokaklarda tembel tembel dolaşılırdı. Bir çift lastik çizmesi olanlar hava kuru olsa bile giyerlerdi. Şemsiyesi olan hava güneşli bile olsa şemsiyesini yanına alırdı. Sokakta rastlanılırsa durup fabrikadan, makinelerden konuşulur, ustabaşılar çekiştirilirdi. Düşünceler, konuşmalar ise hep çalışmalarıyla ilgili şeylerden dışarı çıkmazdı. Beceriksiz, yetersiz zekaları, yaşamın renksiz tek düzeliği içinde tek tük bir kıvılcım, zayıf bir ışık parlarsa o bile çoktu. Erkekler evlerine geldikleri zaman birer bahane bularak karılarıyla kavga eder, çok defa acımaksızın onları döverlerdi. Delikanlılar ya bir meyhanede sızar kalır ya da içlerinden birinin evinde küçük oyunlar düzenler, armonika çalar, kaba çirkin şarkılarla oynayarak, iğrenç açık saçık öyküler söyleyerek ve durmadan içerek zaman geçirirlerdi. Çalışmaktan bitkin düşen bu adamlar çok çabuk sarhoş olur, göğüslerin içinden çırpınan anlaşılmaz hastalıklı bir coşkunluk ile ve ufak bir nedenle yırtıcı hayvanlar gibi birbirinin üstüne saldırırlar, bazen bir takım kanlı kavgalar olur, kimileri sakatlanır, arada sırada ölenler de olurdu. İlişkilerde egemen olan bu düşmanlık duygusu bütün işçilerde vardı. Kaslarındaki yorgunluk gibi bu duygu da onlarda kökleşmişti. Onlar babalarından miras aldıkları bu ruh hastalığı ile doğanlar, bu hastalık bir kara gölge gibi yanlarından ayrılmayarak onlarla beraber ta mezara dek gider, gereksiz bir vahşetle onları en çirkin davranışlara sürüklerdi. Bayram günleri delikanlılar geç vakit eve döndüklerinde giysileri parçalanmış, üstleri başları çamura, toprağa batmış, yüzleri gözleri berelenmiş olurdu. Herkes arkadaşlarıyla ettiği kavgada ne kadar dayak attığını anlatmakla övünür, kimisi yediği dayaklardan kudurarak öfkesinden ağlardı. Hepsi acınacak derecede sarhoş, irinilecek kadar mutsuzdu. Kimi zaman bu gençler sokak ortasında ya da bir meyhanede bir ölü gibi sızarlar, o vakit babaları anaları gelip bunları alır, vodkanın hem coşturup hem hayvanlığı giderdiği bu zavallıları döverek, söverek eve götürürler, çekinerek yataklarına yatırırlar, Sonra sabah olup da fabrikanın düdüğü havaya ilk çığlığı fırlatınca uyanırlardı. Babalar çocuklarını böyle dönüp sevmekle birlikte onların kavgaları, sarhoşlukları onlara olağan gelirdi. Çünkü onlar da gençliklerinde içmişler, dövüşmüşlerdi. Onları da babaları böyle eğitmişti. Yaşam böyleydi. Çamurlu bir su gibi ağır ve düzgün bir akıntı ile bilinen yoldan geçip gidiyordu. Kimi zaman mahalleye yabancı kişiler gelirdi. Bunlar yabancı oldukları için ilkin dikkat çekerlerdi. Ne var ki vakit geçtikçe alışılır ve sonra göze çarpmaz olurlardı. Bu yabancılar anlatırlardı. Her yerde işçilerin yaşayışı buradaki gibiydi. O halde oturup da yine bir yaşayıştan söz etmek neye yarardı? Kimi zaman bu yabancılardan biri o zamana dek mahallenin bilmediği yeni yeni bir takım şeyler anlatırdı. Bunu kimse tartışmazdı. İnanmak isteyen bir kulakla dinlenen bu garip sözler kimisine körü körüne bir öfke, kimisine korkuya benzer bir duygu uyandırır, bir takımı da belirsiz bir umut ile kafaları bulanarak bunun ocağını def etmek için eskisinden daha çok içerdi. Kimi yabancı haddini aşarak olağanüstülükler gösterecek olursa herkes buna karşı kur, herkes bu yaşayışlarının korkunç ve sakin akışını bu yabancının davranışlarının bozacağı korkusu ve içgüdüsüyle ona karşı tiksinti duyardı. Yaşayışlarını baskı altında görmeye alışmış olan bu adamlar her yeni değişikliğin boyunluğuna geçen boyunduruğu bir kat daha ağırlaştıracağına inanırlardı. Yenilikten söz edenlerden herkes çekinir, sessizce uzaklaşırlardı. O zaman o yabancılar ya nereye gittiklerini bilmeyerek kaçar ya da fabrikada kalacak olurlarsa hep birbirine benzeyen bu işçi sınıfına karışmayarak ayrı yaşarlardı. Çilingir Mihail Vlasov'un yaşantısı da böyleydi. Üzgün haliyle kalın kirpikler altında ufak gözlerinin ikircikli ve kötü bakışlarıyla fabrikanın en iyi çilingiri, mahallenin en iyi adamıydı. Ne var ki büyüklerine karşı her zaman kabalık ederdi. Birçok defalar onu dövmek istemişlerdi ve başaramamışlardı. O böyle bir saldırı sezer sezmez hemen eline bir taş, bir demir parçası alır ve bacaklarını ayırarak sağlamca düşmanını beklerdi. Gözlerinin kenarında boynuna dek bütün yüzünü örten kıllarla, tüylü elleriyle herkese korku salmıştı. Onun en çok sivri bir demir gibi kaybedilen keskin ve işleyici bakışlarından korkulurdu. Bu bakışa rastlayanlar kendilerini korku bilmez, vahşi, acımasız, saldırıya hazır bir gücün karşısında sanırlardı. Boğuk bir sesle defolun leşler derdi. Gözleri bir ok gibi acı alayla parlardı. Biraz sonra başını havaya kaldırarak kızdırıcı bir davranışla düşmanlarını izler ve ara sıra hadi bakalım kim yemek istiyor derdi. Elbette kimse istemezdi. Az konuşurdu. En çok kullandığı, en beğendiği söz leş sözcüğüydü. Fabrikada amirlerini, polis memurlarını bu sıfatla niteler, karısına seslenirken de bu sözcüğü kullanırdı. Görmüyor musunuz? Leş, pantolonum yırtılmış. Oğlu Pavel 14 yaşına geldikten sonra bir gün Vlasov onun saçlarından yakalamak istediyse de çocuk eline kocaman bir çekiç alarak sert bir sesle çek elini dedi. Vlasov bir filenin üzerine inen ağır bir gölge gibi ve düzgün vücudu ile karşısına dikilen delikanlının üstüne doğru ilerleyerek ''Ne dedin?'' dedi. Pavel yanıt verdi. ''Yeter artık. Bundan sonra kendime dokundurtmam.'' İri kara gözleri gittikçe büyüyor, birbirine de çekici sallıyordu. Vlasov tüylü ellerini arkasına götürürken oğluna baktı, alaylı alaylı gülerek ''Peki'' dedi ve derin bir soğuk aldıktan sonra ekledi. ''Ah leş!'' O sırada karısını gördü. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bundan sonra ne kendin için ne Pavel için benden bir şey istemeyeceksin. Bütün kazandığın içkiye mi vereceksin? Yumruğuyla masaya vurarak bağırdı. O senin bileceğin bir iş değil leş. Kendime bir metres tutacağım. O metres tutmadı ama o dakikadan sonra da ölünceye dek hemen hemen 2 yıl oğlunun ne yüzüne baktı ne de bir kez olsun ona bir çift söz söyledi. Vlasov'un kendisi gibi tüylü büyük bir köpeği vardı. Köpek her sabah onunla fabrikanın kapısına dek gelir, akşamları kapının önünde onu beklerdi. Bayram günleri Vlasov meyhaneye giderdi. Yolda hiç konuşmadan sanki bir şey arıyormuş gibi rast geldiği adamları bakışlarıyla tırmalayarak yürürdü. Köpek iri tüylü kuyruğu yerde bütün gün sahibinin arkasından ayrılmazdı. Akşam eve dönüp yanına oturunca köpeğe de kendi tabağından yiyecek yedirirdi. Köpeğini hiç dövmezdi, hiç azarlamazdı, okşamazdı da. Yemekten sonra karısı sofranın örtüsünü zamanında kaldırmasa tabakları yere savurur, önüne bir vodka şişesi alır, arkasını duvara dayayarak ağzı açık, gözleri kapalı, boğuk bir sesle acı bir şarkı tuttururdu. Uyumsuz ezgiler dudaklarında çarpıştıkça ekmek kırıntıları sakallarına dökülür, o kalın parmaklarıyla hem sakalının kıllarını düzeltir hem şarkı söylerdi. Şarkının sözleri anlaşılmaz, sıkıcı ezgisi tıpkı kışın uyuyan kurtların sesini andırırdı. O şişedeki vodka bitinceye kadar içer, en sonunda kanepenin üstüne uzanarak ya da başını masaya dayayarak ta fabrikanın düdüğü çalıncaya kadar uyurdu. Köpekli yanı başında yatardı. Lasov kasığı yarılarak uzun bir can çekişme dönemi geçirdikten sonra öldü. 5 gün ağrılar içinde kapkara kesilmiş, gözleri kapalı, dişlerini gıcırtılarak aralıksız çırpınmıştı. Arada bir karısına, bana biraz arsenik ver, beni zehirle artık diyordu. Zavallı kadın doktor getirdi. Doktor lapa sağlık verdi. Kesin olarak ameliyat gerektiğini, hastanın hemen o gün hastaneye yatırılmasını söyledi. Vlasov reddetti. Haydi defol oradan, leş herif. Ben burada yalnız başıma ölebilirim. Kimseye gereksinim yok. Doktor gittikten sonra karısı ağlayarak yalvardı. Ameliyata razı etmeye çalıştı. O yumruğuyla zavallıyı korkutarak, uğraşma karı diyordu. İyi olur kalkarsan belanı bulursun. Ve sonra bir sabah fabrikanın düdüğü işçileri çağırırken Vlasov öldü. Onu tabutuna yatırdılar. Kaşları çatık, ağzı açıktı. Karısı, oğlu, köpeği, fabrikadan kovulmuş hırsız takımından yaşlı bir adam, Danya Vasovkoviç, mahallenin sefil adamlarından birkaçı bu ölüyü mezarına götürdüler. Karısı biraz ağladı. Pavel'in gözleri kupkuruydu. Yolda cenazeye rast gelenler duvara kat çıkarken bir yandan da kuşkusuz Pelagi kocasının olduğuna çok sevinmiştir diyorlardı. Öteden biri düzeltti. O ölmedi, çatladı. Tabut mezara indirildikten sonra herkes döndü ama köpek dönmedi. Taze toprağın üzerine uzanarak uzun uzun kokladı. Birkaç gün sonra kimin eliyle bilinmez zavallı hayvanı orada öldürülmüş buldular. Babasının ölümünden 15 gün sonra bir pazar günüydü. Pavel eve sarhoş geldi. Sallanarak odadan içeri girdi. Babasının yaptığı gibi yumruğunu masaya vurarak bağırdı. Yemek. Pelagi oğluna yaklaştı, yanına oturdu, onu kucaklayarak başını göğsüne çekti. O koluyla anasını omuzlarından iterek, ''Hadi çabuk anne'' dedi. Kadın üzgün ve okşayıcı bir sesle, ''Ah yaramaz'' dedi. Pavel ağırlaşan birini güçlükle anlatarak mırıldandı. ''Ben de tütün içeceğim, babamın piposunu ver bana.'' İlk kez sarhoş olmuştu. İspirti vücuduna dokunmuşsa da vicdanını söndürememişti. Kendi kendine söyleniyordu. Ben sarhoş ha, acaba sarhoş muyum? Annesinin okşanışları onu sıkıyor, üzgün anne bakışları onu kederlendiriyor, ağlamak istiyordu. Bu arzuyu yenmek için kendini öldüğünden daha çok sarhoş göstermeye çalışıyordu. Annesi oğlunun terler içinde kalmış, karışmış saçlarını okşayarak yumuşak ve durgun bir sesle ''Böyle yapmamalıyım oğlum'' dedi. Bulantılar başlamıştı. Kusmalardan sonra annesi onu yatağına yatırdı. Sararmış alnına ıslak bir havlu koydu. Pavel biraz kendine gelmişti. Başının üstünde, ayaklarının altında her şey dönüyor, göz kapakları ağırlaşıyordu. Ağzında acı, iğrenç bir tat vardı. Annesinin yüzüne bakıyor, düşüncelerin arkası gelmiyordu. Daha benim içecek zamanım değil, başkaları içiyor da hasta oluyor, benim midem bulandı diyordu. Annesinin tatlı sesi sanki uzaktan geliyormuş gibi kulaklarına çarpıyordu. Sen benim içecek olursan beni nasıl besleyeceksin? Çocuk gözlerini kapayarak yanıt verdi. Herkes içiyor. Pelagi derin bir ışkırıkla içini çekti. Çocuğun hakkı vardı. Erkeklerin mahremeden başka eğlenceleri olmadığını o da biliyordu. Bununla birlikte yine yanıt verdi. Senin içmene ne gerek var? Baban senin için de içti. Ondan çok sıkıntı çektim, çok eziyet gördüm. Bari sen annene acı. Uzun boyluydu, beni biraz kamburlaşmıştı. Aralıksız bir çalışma, kötü bir beslenmeyle kırılıp dökülmüş güçsüz bir vücut, sanki yolunun üstünde bir şeye çarpmaktan korkuyormuş gibi her zaman bir eğilişle gürültüsüz yürürdü. Ak ve geniş yüzünde derin çizgiler, hafif şişkinlikler vardı. Mahallenin bütün kadınları gibi onun da kara gözleri bir üzüntü ve korkuyla parlıyordu. Alnının üstündeki derin bir yara izi sağ kaşını biraz kaldırmış olduğu için sağ kulağı da sol kulağından yüksek görünüyordu. Bunlar yüzüne korkunç bir görünüş veriyordu. Kara ve sık saçların arasındaki demet demet ağarmış teller korkunç darbelerin işaretiydi. Bütün varlığında bir yumuşaklık, bir acı, bir kendini bırakmışlık vardı. Şimdi yanaklarından aşağıya ağır ağır yaşlar süzülüyordu. Pavel alçak bir sesle yalvarmaya başladı. Dur anne, ağlama, bana biraz su ver. Peki oğlum, su da getireyim buzda. Gitti. Suyu getirdiğinde çocuk uyumuştu. Zavallı kadın soluğunu tutarak bir dakika kımıldamadan durdu. Su kadının elinde titriyordu. İçindeki buz parçaları da tıngırdıyordu. Sonra suyu masanın üstüne koydu. O arada duvarda asılı duran kutsal resimlerin önüne diz çökerek sessizce durmaya başladı. Pencerenin camları sokaktan taşan sarhoş ve karanlık yaşayışın gürültülü dalgaları altında sarsılıyordu. Bir ay Monika bu karanlık güz gecesinin nemli havası içinde gıcırdıyor, sokaktan geçen biri halkın halkına şarkı söylüyor, ara sıra hem öfkeli hem telaşlı kadın sesleriyle birlikte çirkin, küfürlü sözler işitiliyordu.
Ayrım sonu.